Podcast dinle.
Mutlu günler efendim. 14 Temmuz Çarşamba günü saatlerimiz 9'u gösteriyor. Paranın rotasında her zaman olduğu gibi birlikteyiz ve bir saat aşkın bir sürede ekonomide güne nasıl başlıyoruz, neler konuşacağız bunları yorumlamaya çalışacağız. Erdoğan Turan'la birlikte günaydın. İyi sabahlar Erdoğan Bey.
Günaydın Özlem Hanım.
Evet, önemli gündem başlıkları var elbette. Önce onlarla başlayalım. Çin ile ticari ilişkiler derinleşiyor. İlk başlığımız olsun. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi ile telefonda görüştü. İki lider görüşmede ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve sağlık başta olmak üzere Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkileri, ticaretin nasıl geliştirileceği ve bölgesel gelişmeleri de ele aldılar. Erdoğan görüşmede bu senenin Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıl dönümü olduğunu hatırlattı ve bu önemli yıl dönümünü iki ülke arasında köklü dostluğa yakışır bir şekilde kutlanmak istediklerini vurguladı ve bölgesel ve küresel ekonomi ve diplomasinin bütün alanlarında geniş bir işbirliği potansiyeli olduğunun altını çizdi. Bir başka önemli gündem maddesi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan dün Türkiye'de yatırım yapan Alman şirketlerin yöneticileriyle buluştu. Ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Bu yılki büyümenin öncü göstergelerin çok olumlu geldiğini, %7'yi bulabileceğini büyümenin söyledi. Ekonomi politikanın yönünün sağlam olduğunu ve Türkiye'nin ortodoks ekonomi politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguladı Elvan. Ve Merkez Bankası'nda karar günü. Bir başka önemli gündem maddemiz bugün para politikası kurulu toplanıyor. Saat 14'te faiz kararını açıklayacak. Faiz konusunda bir değişiklik beklenmezken verilecek mesajlar elbette çok önemli olacak. Evet, bir başka gündem maddesi Amerika'dan gelecek Fed'den. Powell bugün kongre karşısına çıkıyor. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşacak Powell ve para politikasına ve ekonomiye yönelik yarı yıl gözden geçirmesini yapacak. Türkiye saatiyle 19 civarında olması bekleniyor bu konuşmanın. Lagarde erken sıkılaştırma olmayacak dedi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde para politikasını vaktinden önce sıkılaştırma yönünde geçmişte yapılan hataların tekrarlanmayacağını söyledi. Ve bankanın yeni stratejisinde yer alan ısrarcı kararlı ifadesinin geçmişte görülen erken parasal sıkılaştırmanın olamayacağının bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Bir başka gündem maddesi Çin'den geliyor. Çin'de ikinci çeyrek büyümesi yarın açıklanacak. Çin ekonomisinin 2021'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %18.3 büyüdüğünü söyleyelim. Bu çeyrek için beklenti %8.1 olacağı yönündeydi. Evet, bunlar ve bunların dışında da pek çok başlık var elbette konuşacağımız. Ama önce Merkez Bankası ile başlayalım.
Tamam.
Saat 14'te
Evet. Karar
açıklanacak. Bir farklılık beklemesek de mesajlar konusunda ne bekliyoruz?
Çok farklı mesajları da duymayacağız herhalde. Bugüne kadar ne söylenmişse bugün de hemen hemen aynılarını, benzerlerini duyarız. Tabii bir son durum değerlendirmesi de yapılır. PPK'nın karar metninde görürüz onu da. Bu ekonominin tam olarak açılmasıyla birlikte içeride enflasyonun seyrine dair bir vurgu duyabiliriz. Küresel gelişmelerle başlayacak, orada küresel enflasyona dair bir vurgu duyabiliriz. Para politikalarındaki değişiklik sinyallerine dair bir not görebiliriz. Ama içerideki enflasyonun seyrine dair yorumlar çok daha kıymetli olacak doğal olarak. Orada da enflasyonu etkileyen unsurların ana çerçevesi çizilecek. O da malum zaten. Açılmanın tam açılmanın etkisine daha çok vurgu yapılıp sıkı para politikası duruşuna bir kez daha atıf yapılarak bu toplantıda böyle geçirilir. Çünkü yani olur da gerçekten şu anda piyasaların böyle tatil havasına girmek üzere olduğu günlerde, hacimlerin çok sığ olduğu dönemde beklentinin ötesinde bir şey duyarsak veya bir adım gelirse etkisi de çok yüksek olur. Beklenti yok ama olursa etkisi de çok yüksek olur diyelim.
Evet, belki de beklenti olmayan zamanlarda yapılan açıklamalar daha da dikkat çekici oluyor. Bir de tabii bir yandan da şunu da söylemekte fayda var. Şimdi son günlerde Başkan Erdoğan'ın aslında İlk söylemiyle belki başlayan, daha sonra diğer kesimlerden de çok fazla şunu duymaya başladık. Enflasyonu sadece Merkez Bankası'na bırakmamalıyız. Enflasyonla mücadeleyi. Şimdi enflasyonla mücadeleyi sadece Merkez Bankası'na bırakmamak demek aslında dört koldan bu işin içinde yer almak demek. Özel sektöründen kamusuna, farklı alanlara kadar sanayisinden tarıma pek çok alanda. Bir yandan tabii çok ciddi bir tüm dünyada olduğu gibi normalleşme ile birlikte ciddi bir talep artışı var. Ve bu talep artışına karşılık da dizginlenmeye çalışılan enflasyonlar var. Zor bir süreç. O yüzden belki de hani nasıl pandemi başlarken merkez bankaları bu iş sadece Merkez Bankası'nın işi değil, mali desteklerin de olması gerekir diyerek yola çıkmışlardı. Yine galiba aynı noktadayız. Sadece merkez bankalarının mücadelesiyle sonuca varılacak bir durumdan çıkıyor. Enflasyonla mücadele konusu da hem Türkiye açısından hem dünya açısından.
Tam olarak dediğiniz gibi. Yani bugün enflasyonla mücadeleyi sadece Merkez Bankası'na bırakmak gibi durum söz konusu değil. Çünkü olağan koşullarda değiliz. Bütün dünyada yine siz söylediniz, yani pandemiyle ekonomik mücadeleyi sadece Merkez Bankaları yürütmedi. Hükümetler de, karar alıcılar, mali politikalarla bu konuda destek oldular. Şimdi pandemiyle mücadelede destekte kararlılık, ortak eylem, pandeminin yarattığı ekonomik yan unsurlardan bir tanesi enflasyon, bununla mücadelede yine Merkez Bankası'na destek olacak farklı alanlar. Çünkü bu konuda Merkez Bankası tabii ki ilk sorumlu kurum budur, hesabı da Merkez Bankası verir ama bu mücadeleyi şu ortamda tek başına zaferle sonuçlandırması mümkün değil. Zaten bu işin büyük bir kısmı dışarıdan gelen, ithal ettiğimiz enflasyon gibi de özetlenebilir. Evet. Oraya yapabileceğimiz çok baskı bir şey yok ama içeride eğer talebin kısıtlanması gerekiyorsa talebi baskılayacak. Maliyetlerin, üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesi için yapılabilecek düzenlemeler varsa bu düzenlemelerin bakanlıklar tarafından oluşturulması gibi bir niyet de olabilir. Olmalı aslında. Çünkü Merkez Bankası bugün sadece faizle oynayarak enflasyonu kontrol etme noktasından çok uzak. Bugün faiz %19'larda, politika faizi %19, enflasyon %17'lerde. Diyelim ki daha da sert bir sıkı duruş söz konusu, faizi arttırdı. Gerçekten kalıcı bir kazanım elde eder miyiz? Bu sorunun cevabı hiç net değil. O yüzden farklı politikaların devreye girmesi lazım. Bu biraz el birliğiyle olacak mücadele ama yani bu el birliği konusunda çok da eller uzanmış gibi görmedik. 2018'in sonuna doğru da bu enflasyon konusunu konuşuyorduk. Hep beraber bu işin üstesinden gelebiliriz mesajı veriliyordu. Söylemler öyleydi de eylemler öyle olmadı. Yani bugün de aynısını görüyoruz. Yani bu etiketlemeler, fiyatlar vesaire ve bütün dünyada böyle. Sadece bizde değil. Dün beklentilerin çok üzerinde bir ABD enflasyonu gördük. Az önce de İngiltere'den enflasyon rakamları geldi. Beklentilerin çok çok üzerinde. Her yerde beklentilerin çok üzerinde enflasyon artışları var. Bu da açılma etkisidir. Hı hı. Tamam, biz de açıldık. Biz de etkisini görüyoruz. Ama burada bugün üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesi için yapılabilecekler belliyken talebin çok güçlü olmasıyla karşı karşıya kalınan bir talep enflasyonu dönemine de giriyoruz. Galiba bunun baskılanması için de o başlanan ufak adımların devamı gelebilir. Talebin baskılanmasıyla büyümeden bir miktar feragat etmek de söz konusu olabilir bu dönemde. Böyle bir tercih yapılabilir. Yapılabilir diyorum çünkü bunun sinyalini bu ayın başında aldık. BDDK ve Merkez Bankası'nın düzenlemeleriyle birlikte. Bak, ama şey değil, yani bugün talebin bu düzenlemelerle net olarak baskılanacağını söylemek mümkün değil. Çünkü büyük bir birikmiş enerji var harcama konusunda. O enerji daha tam olarak bitmedi, sonuna gelmedik.
Şimdi bir yandan Amerika'da enflasyon %5.4 ile son 13 yılın zirvesine çıktı. İngiltere'de Haziran TÜFE'de yıllık bazda %2.5 olarak açıklanmış. Beklenti %2.2 iken. Yani bu dert aslında, yani tabii dert olarak görenler var, görmeyenler var. O da ayrı bir mesele, evet. Ama büyük oranda dert olarak görülüyor. Ve bu derdi aslında şu anda dünya, hani pandemiyi nasıl hep birlikte yaşadıysa aslında enflasyon konusundaki sıkıntıları da birlikte yaşıyor gibi görünüyor.
Daha aktif ekonomistler ya da genç ekonomistler şöyle bir tavır içerisinde. Enflasyonu bir derece göz ardı edebiliriz diyorlar. Birkaç isim var uluslararası camiada tanınan. Enflasyonun yükselişi tabii ki iyi bir şey değildir. Fiyat istikrarından uzaklaşmak iyi bir şey değildir de biz ekonomide hangi alanda iyi noktadayız da enflasyonu böyle tam masanın ortasına alıp bunu böyle didikleyelim diyenler de var. Enflasyon pahasına verilen desteklerin devam etmesini savunanlar var. Çünkü salgın daha geride kalmadı. Daha işte açılmanın ilk evresindeyiz. Devamı gelir gelmez bilmek mümkün değil. İlk talep belki satışları, işte ulaşımı, turizmi vesaire canlandırmış olabilir ama bunun aynı hızla devam etmesini beklemek de o kadar mümkün değil. O tezi savunanlar olabildiği kadar sabırlı kalalım destekleri sonlandırma konusunda. Ama bu arada enflasyon yükselecek. Buna biraz göz yumalım diyenler de var. Diğer cephede fiyat istikrarı çok önemlidir. Eğer siz fiyat istikrarını sağlayamazsanız ekonominin diğer alanlarında da dengesizlikleri tetiklersiniz diyenler de var. Aslında iki görüş de çok haklı. Ama bu işe karar merkez bankaları karar veriyor ya. O karar alıcılar daha çok enflasyonun daha da yükselmesi pahasına biraz daha olabildiği kadar sabırlı kalma taraftarlar. Yoksa bugün o bahsettiğiniz enflasyon rakamları akıl alır gibi değil. Hani düşecek de enflasyon %5,5'a dayandı. Çekirdek enflasyon Amerika'da son 30 yılın en yüksek seviyesinde. Yani geçici değil. Ha geçici olabilir mi diyenler nereye bakıyor? İşte ABD'de baktık enflasyon artışı nereden sağlanmış? Nereden ne olmuş da enflasyon artmış? Açılmanın etkisi tam olarak. İkinci el araç kiraları, araç fiyatları, araç kiralama fiyatları, işte yeme içme, benzin fiyatları, bu tip şeyler. Yani hayatın canlanmasıyla ortaya çıkan, talebin canlanmasıyla çıkan etki. Ama bu etkinin de hemen biteceğini farz etmek zor. Orada biraz iyimserler. Gerçekten iyimserler. Yani ben bunu sene başından beri söylüyorum hemen hemen. O birikmiş enerji bir ay geldi, vurdu ve geri çekildi. Öyle olması biraz zor gibi görünüyor. Öyle oluyorsa da şöyle bir sıkıntı doğuyor aslında. Talep geldi, patladı, geri çekildi. Büyüme de bu kadardı. Şimdi %7'lik büyüme beklentisi var Amerika'da. Türkiye'de de %7'lik büyümeleri yazan çizenler var. Çünkü bunlar zor rakamlar değil. Ama hep bir yan etki olarak da enflasyonu konuşacağız. Konuşmakta bir beis yok, konuşalım. Ama ben bugün gelişmiş ülkelerin enflasyonda geldikleri yüksek seviyelere merkez bankaları için tahammül sınırlarının henüz yakında olduğunu zannetmiyorum. Çünkü onlar başka yere vurgu yapacaklar. Biz de yapmalıyız bir derece. İşsizlik diyecekler, istihdamın artması diyecekler, ekonomiye desteğin gerekliliği hala var diyecekler. Varyantlar diyecekler, vaka sayıları artıyor. Nasıl rahat olabiliriz ki? Hadi desteği veriyorduk, geri çektik. 3 ay sonra çektiğimiz geri desteği tekrar vereceksek bu gelgitleri nasıl açıklayacaksınız? Bu sefer karar alıcıları şöyle sorgulamayacak mıyız? Ne oluyor? Demek ki siz de geleceği çok öngöremiyorsunuz. Ya siz öngöremiyorsunuz, biz ne yapacağız? İşte o topa girmek istemiyorlar. Yoksa enflasyon yüksek, çok yüksek. Hı hı. Yani sürdürülecek gibi de değil. Ama buna karşı merkez bankaları hala sakin kalın, sakin kalın demeye devam edecekler bence.
Şimdi dün tabii şöyle bir durum da var. Amerikan verisinin açıklanmasının ardından piyasalarda da hareketlilik oldu.
Doğal olarak.
Peki nasıl etkiledi? Yani bundan sonraki dönemi nasıl etkiler? Bu önemli bir kırılma noktası diyebilir miyiz?
Hala değil. Neden değil? Mesela dolar için konuşabiliriz bunu. Dolar endeksi.
Getirelim dolar endeksine.
92,8'lere dayandı. Tabii beklentinin üzerinde bir enflasyon gelince. Çünkü şöyle bir yönlendirme var. Aslında burayı sorgulamak lazım. Fed yöneticileri ısrarla bu enflasyon rakamlarının kalıcı olmayacağını vurgulayıp bir sonraki ya piyasada daha düşük enflasyon beklentisini de besliyor. Ama gerçekleşmek öyle değil. %5'lik enflasyon %5,4'e çıkmış. Çekirdek enflasyon inanılmaz güçlü. Bu durumda da piyasanın bu rakamlara tepki vermemesi mümkün değil. Fakat bu tepki çok mu sert? ABD 10 yıllık tahvil faizi 1.40 seviyesinde. 1.36'lardan 1.37'lerden yükseldi dün 1.40'a kadar. İyi de biz burada 1.78'lere yaklaşmış rakamları da gördük. Dolar endeksi 92,80'e geldi. Dolar bir miktar değer kazandı. Bu da gayet normal. Çünkü böyle bir enflasyon rakamı karşısında para politikasında biraz daha farklı bir yola gitme ihtimali bir tık daha güçlüdür diyenler dolar daha güçlü olmalı deyip eyleme geçiyorlar. Bu da sürpriz değil. Bugün biraz daha geride. ABD borsalarında dün %0,3'lük eksiler gördük. Yani bu rakamların hiçbiri aslında bir kırılma yaşanıyor dedirtmedi. Ufak bir rahatsızlık. Piyasa da çok umursamıyor gibi görünüyor. Umursamaması doğru bir şey midir, yanlış mı bir şey midir ayrı ama yani dünkü enflasyon rakamlarının beklentilerden çok yukarıda bir yerde gelmesi çok büyük bir rahatsızlık yaratmadı. Bakalım şimdi bu akşam Powell saat 19'da ne diyecek? Yani bu rakamlardan sonra Merkez Bankası'nın başkanı ne diyecek daha önemli. Nasıl mesajlar verecekler? Ama şu da bir gerçek. Ya bu enflasyon rakamlarının Fed'i biraz daha sıkılaştırdığı, sıkıştırdığı, en azından bu Jackson Hole'da net bir ifadeyi biraz daha zorladığı düşünülebilir. Biz Ağustos ayının sonuna doğru Fed'den varlık alımının yavaşlatılmasına dair bir mesajı alabiliriz. Belki de almalıyız çünkü bu enflasyon rakamlarına karşı da artık daha fazla kayıtsız kalmak ne kadar mümkün olur? %5'in üzerine çıkmış bir enflasyon artık ABD içinde de rahatsızlık yaratabilir. Çok çok düşük faiz ortamından biraz daha değerli toplu seviyelere doğru gitmek ihtimali vardır dedirtir. Ama bugün bu senaryoların hiçbiri piyasalarda bir kırılmaya, bir yönü net olarak oluşturmaya yetmiyor. Duymak gerekecek herhalde. Duymak. Duyar mıyız bu akşam? Ben yine bu akşam Powell'dan böyle çok net bir şey duyacağımızı zannetmiyorum. Jackson Hole'a topu atarlar.
Peki, şimdi tabii bir yandan da şunu da görmemizde fayda var. Özellikle Türkiye açısından dedik, ithal edilmiş de bir enflasyon var. Yani enflasyonun ithal edilen bir kısmı var evet. diye. Bunun içinde tabii petrol önemli bir rol oynadı bu dönemde. Petrole bakalım. Yine emtia fiyatları çok ciddi rol oynuyor. Ama işin garip yanı oynamaya da devam edecek.
Evet.
Yani bundan sonraki dönemde o konuda biraz daha işin normale döneceği ya da Türkiye'nin işine yarar bir tabloda devam edeceği gibi bir sinyal yok ortada.
Evet.
Çünkü pandemi devam ediyor dünyanın hemen hemen her yerinde ve maalesef bazı yerlerde kapanmalar da söz konusu. Tekrar kapanmalar söz konusu. Delta varyantları nedeniyle Delta Plus öyle gidiyor. Tabii bu yılın sonu daha doğrusu bu sonbahar bize bazı şeyleri ortaya çıkarmış olacak. Ya gerçekten biz bu pandemi belasından bu yıl itibariyle yavaş yavaş sıyrılıyor olacağız ya da yeni dalgalara, yeni varyantlara yönelik önlemler almamız gerekiyor mesajını almış olacağız.
Evet.
Ama bir süre daha biz petrol fiyatlarıyla da uğraşacağız, emtia fiyatlarıyla da uğraşacağız. Öyle görünüyor. Brent petrolde 76 doların üzerinde bir tablo var. En çok yükselenlerde Cemaş Döküm, Konya Çimento, Fenerbahçe, Enerjisa Enerji, Esen. Çimento'da hareketlilik var.
Ben geneli yaygın bir şey görmüyorum. Haber akışına evet. baktım acaba başka bir şey var mı diye. Yok. Belki şirket bazında enteresan bir şeydir. Şu var mı? Şunu görmeye başladık sosyal medyada. Hisse senedi yatırımcıları şikayetçi olmaya başlıyorlar piyasanın gidişinden. Geçen seneki bu yüksek hareketlilik olmayınca bugün haksız bir şekilde şirketleri sorgulama, SPK'yı sorgulama, piyasayı eleştirmek gibi bir hal var. Geçen seneki coşkuyu konuşurken şunu anlatmaya çalışıyorduk. Bakın bu hareket sonsuza kadar devam etmez. 1'e 10, 1'e 20, 1'e 50 paraların kazandığı bir dönemdi bu. Bu da sürdürülmeyecektir bu. Dikkatli olun. Bu şirketlerin bilançolarıyla da alakalı bir şey değil. Elinize ne attıysanız para kazanıyorsunuz. Bu anormal bir durum. Çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi geçen yıl bu anormal katlarca paraların kazanıldığı hisse senetlerinde fiyatlar düşmeye başlayınca da piyasaya suç bulunuyor. Karar alıcılara gelin buraya bir bakın falan deniyor. Yükselirken şikayetçi olmayan düşerken şikayetçi olmasın. Bunu bir net söyleyelim. Çünkü yükselirken o şirketin hikayesine bakmadınız, bilançosuna bakmadınız, ederini sorgulamadınız. Düşerken sorguluyorsanız, kaybettiğiniz için sorguluyorsunuz. Yani kazanırken, belki para kazanırken sorgulamak lazımdı. Bunun devamı gelir mi? Neredeyim? Niçin alıyorum? Bunu benden bir üst basamak fiyattan kim alır, hangi sebeple alır sorgulamayıp, bugün piyasa düşerken sorgulamak da piyasaya haksızlıktır. Piyasanın suçu yok. Burası arza talebin bir araya geldiği yer. Dün yukarıda oluyordu. Bugün aşağıda oluyorsa yanlış zamanda yanlış iş yapmışsınızdır. Canımız yanıyor. Ha, ve canlar yanıyor. Onun da farkındayız.
Evet. Bakalım düşenlere. MLP Sağlık, Türk Traktör, Borusan, Manesman, Torunlar, GEO, Hektaş'da en çok düşenler.
Ama düşen de yok aslında bakarsan.
Evet, çok yani çok 0.17 de çok bir düşüş değil.
Artılar
yani
da çok yüksek değil, eksiler de çok yüksek değil. Herhalde hacmin yine en sığ olduğu günlerden bir tanesi olabilir.
Evet. Peki, başlıyoruz. Bakalım hacme.
Hacmin daha da daralacağı günler başlıyor. Tatil dediniz ya, yani işte yarın gidecek hı-hı olanlar var. Yarından birleştirecek olanlar var.
En çok işlem görenler de Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Aselsan, Akbank, Petkim. Pek değişmeyen bir tablo.
Evet, değişmiyor. Petrol için birkaç haber var. Daha doğrusu Uluslararası Enerji Ajansı'nın notları var. Petkim'i görünce orası aklıma geldi. Haziran ayı raporu geldi. Bu rapora göre küresel ekonomideki güçlü büyüme, salgına yönelik aşılama çalışmalarının hızlanması, kısıtlamaların hafiflemesi vesaire petrol talebinde güçlü olmaya, itici olmaya devam edecek deniyor. Bu da işte açılışta bakmıştık, petrol fiyatlarını yukarıda tutan unsurlardan bir tanesi. Boş frenle ilgili bir haber var. Yükselenler düşenler içinde gördük mü bilmiyorum ama şirket yaz döneminde faaliyetlerine kısmen ara vermeyecek. 14.07.2021 ile 31.08.2021 tarihleri arasında resmi tatiller dışında müşterilerden gelen talepler doğrultusunda faaliyetlerine devam edecek açıklaması gelmiş şirketten.
Evet. Devam edelim. Başka şirket haberleri var, varsa onlara da
var,
bakalım.
Var. Pegasus'tan yolcu sayısı rakamları geldi. Dün Türk Hava Yolları'nı okumuştuk. Bugün Pegasus var. Haziran ayında 1.7 milyon kişi. 2019'da kıyaslandığında %33'lük bir azalma söz konusu. Yolcu doluluk oranı 11.5 puanlık artışla %77'ye ulaşmış Haziran ayında. 2021'in ilk 6 ayında yolcu sayısı 2019'un aynı dönemine göre %51 azalmış. Bu sürpriz değil, elbette sürpriz değil. Kervan Gıda'dan bir temettü haberi var. Hisse başına 0.13 TL'lik brüt nakit kar payı, hisse başına yine 0.28 TL'lik bedelsiz kar payı dağıtılmasına karar verilmiş. Emlak Konut'tan, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan bir haber var. Beykoz Riva arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi kapsamında 624 adet konut kullanımlı bağımsız bölüme ait yapı ruhsatları 13.07.2021 tarihi itibariyle alınmış. Fiyata etkisi de var. Ufak bir etkisi var.
Evet. Şimdi tabii bir yandan da borsada Cuma günü için de bekliyoruz. Daha doğrusu biz Cuma günü değil de belki tarihe bakalım. 26'sına nasıl bir açılış göreceğiz diye bakmak lazım belki. Yani daha doğrusu 26'sından sonra hani o tatil, rehavet, dinlenme bittikten sonra tekrar bir risk iştahında bir hareketlilik olacak mı?
Ben olacağını çok zannetmiyorum. Neden? Tabii ki bu kapalılık döneminde dışarıda neler olduğu önemlidir. O birikimli etkiyi hissederiz. Fakat şu var. Halihazırda bugün yurt dışı piyasaların durduğu, geldiği yere bakıp da bizim borsamıza baktığımız zaman arada negatif bir farklılık var. İçeride heyecan çok küçük, çok sığ diyelim. Talep güçlü değil, ilgi biraz az. Biz ABD borsalarında, ABD'nin enflasyonunun %5'lere üstüne çıktığında, para politikasında değişikliğin konuşulduğu dönemlerde rekor yükselişlerden bahsederken yurt içi piyasa, borsada böyle bir şey görmedik. Küresel endekslerde çok ciddi bir kırılma yok. Hala güçlü noktalardalar. Biz zayıflayan bir süreç içerisindeyiz. Şunu demeye çalışıyorum. Biz tatilden döndük. Yurt dışı piyasalar çok çok iyi bir dönemi yaşamış. Biz ne kadar ayak uyduracağız? Çok değil. Yurt dışı piyasalar kötü bir dönem geçirmişler. Bir hafta boyunca düşmüşler. İşte eksi kapanışlar var. Biz döndüğümüzde çok mu eksi açılış yapacağız? Hayır, zaten eksiyiz. Fark ederseniz son günlerde uluslararası borsalar eksiyken biz çok eksi değiliz. Nasıl ki yükselişlere çok ayak uyduramıyorsak düşüşlere de bu anlamda ayak uydurmuyor. Kendi yağıyla kavruluyor. Kendi gündemine odaklanmış bir hal var. Tatil dönüşünün, yani bayram tatil dönüşünün algılarda çok büyük bir değişiklik de geleceğini çok zannetmiyorum ben. Çünkü içeride biz gidişata şöyle bakınca büyümeyi iyidir diyoruz. Enflasyon henüz zirvede değiliz diyoruz. Faiz indirimi için yılın son çeyreğini bekleyelim diyoruz. Kur sakin, dün 6.50-6.60'ların altını gördü ama henüz tam olarak nerede duracağını kesilmek çok kolay değil diyoruz. İç gündemimiz değişmeyince de piyasaya bakışın değişmesini ben kısa vadede hızlı bir şekilde beklemiyorum.
Burada yükselişin hızlandığını söyleyebiliriz. %0.75'lik yükseliş var şu anda. Getirelim sanayi ve bankayı. Bir önceki endeks sayfasını görelim. Evet, orada da bankada %0.77, sanayide %0.72'lik yükselişin olduğunu görüyoruz. Bakalım şimdi ulaştırma hisselerine. Ulaştırma hisselerine bakalım, turizm hisselerine bakalım. Evet, hepsinde yükseliş var. Türk Hava Yolları'nda, Pegasus'ta, Çelebi'de, Tav Havalimanları'nda, Doku'da tatilin yaradığı hisseler
tatil
diyelim. Evet.
Tatil.
Ulaştırma endeksinde turizm hisselerine bakalım. Orada da Mart'ta bir tek yükseliş var orada.
Evet, diğerlerinde çok.
Orada satın alma yapılmış gibi. Ya da pek hareketlilik olmamış da
evet,
diyebiliriz.
Öyle.
Evet. Ve tabii tatile girmeden önce ne demek istersiniz? Yatırımcılara ne mesaj vermek istersiniz?
Yatırımcılar aslında şu dönemde kendini biraz daha konu noktaya taşımışlar. Çok fazla risk almak istemiyorlar. O zaman tatilin tadını çıkarsınlar, öyle diyelim.
Çok kafalarını para
evet.
Bulup yormasınlar.
Yani çok yormuyorlar gördüğüm kadarıyla zaten. Öyle bir dönem değil. O dinlenme ihtiyacı herkeste var. Onun tadını çıkaralım. Herkes için güzel bir dönem olsun. Dikkatli olacağız tabii bu tatil dönemini salgının vaka sayılarının artmasına fırsat vermeden geçirmekte fayda var.
Böyle diyorsunuz da bir sürü yatırımcının da altını var.
Evet.
Altında getirelim. Altında da bu beklenen hareket bir türlü gelmiyor. Gerçi 1800'lerin üzerinde şu anda işlem görüyor
evet,
onun ama.
Evet, 1812 var.
Yine de o beklenen havayı bir türlü ne zaman yakalayacağız? Acaba işte sonbaharda yakalar mıyız? Yıl sonuna doğru yakalar mıyız? Fed Başkanı ne derse ne olur? Gibi böyle bir ECB'den işte o hareket pek gelmedi.
Hı hı.
Ama yani tek umut sanki Fed Başkanı'nın altın için tek umut Fed'in ne yapacağı konusu gibi görünüyor şu anda. Onların da zaten hani bugünden yarına yapacağı bir şey varmış gibi de durmuyor.
Kısa vadede yok. Ama uzun vadede gidilen ya da gidilecek olan yol belli. O yolda altın için iyi bir yol değil. Benim baktığım yerden iyi bir yol değil. O yüzden ons altın yatırımcıları bu yükselişlere bana göre çok fazla değer atfetmeliler. Yani bu yükseliş zaten tam olarak yükseliş de değil. Ne kadar yükseliş diyelim. İşte 1810 dolar civarında hala. Geldiği yerle kıyaslarsanız yaklaşık bir 200 dolarlık geri çekilme yaşandı.
Pandemi öncesi 5000 dolar hedeflerini görmüştük.
Okuduk. Onlar biraz hayal olarak kaldı. Uçup kaçmamak lazım. Yani şimdi eldeki verilerle konuşalım. Bu veri seti, bu gidişat, bu enflasyon, bu merkez bankalarının durduğu yer vesaire altın için iyi haberleri biriktirmiyor gelecek için. Gram altın yatırımcısı onlar biraz daha iyiler ons altın yatırımcılarına göre. Tabii onlar da geçtiğimiz yılların o dönemlerindeki en azından ilk 6 aylık dönemlerindeki getirilerin çok çok uzağındalar ama eksi de değiller şu an için. Yılbaşından bugüne bakarsanız böyle bir hal söz konusu. Yani çok uzak olmayan bir vadede 400 liraydı. 400 liradan 500 liraya yükseldik. 100 liralık bir yükseliş. 1/4 yani %25'lik bir getiri de var. Dönem içerisinde doğru yerde alıp satanlar için. Netice itibariyle aslında Türk tasarruf sahibi için borsadaki gidişatla gram altının arasındaki gidişat ya da işte mevduat faizlerinin durduğu gideceği yer hiçbir seçenek doğrudan o seçeneğe yoğunlaşmayı gerektirecek bir dönem göstermedi bize. TL'm var, bunu tamamıyla altına alayım. Hisse senedim var, onlardaki miktarımı arttırayım. Ya da vazgeçeyim, gideyim dolar alayım. Aslına bakarsanız bütün varlık sınıfları Türk lirası yatırımcısı için, TL yatırımcısı için çok farklı yerlerde değil. Biri birinin önünde koşmuyor. Belki bir miktar mevcut durumda faiz biraz daha parlak görünüyor olabilir ama onu da sorguluyoruz. Sonbaharda bu rakamlar kalır mı? bu mevduat faizlerini, tahvil faizlerini bulur muyuz? Bu soruları sormakta fayda var. Çünkü bulunamama ihtimali de var. Enflasyon düşecekse. Podcast dinle.